Ayrım 10, sayfa 105. 1 Haziran 1938. Bir çocuk oyuncağı. 1 Haziran 1938, herhalde atanın yaşamındaki en mutlu günlerden biriydi. Aylardır beklediği Savorona, o sabah Dolmabahçe önüne demirlemişti. Atatürk, yat geldiği sırada İngiltere'den yeni dönmüş olan İş Bankası Genel Müdürü Muammer Eriş'le görüşüyordu. Yatı görünce dayanamadı. Eriş'i de yanına alarak saat 15.30'da doğruca bu yeni oyuncağına koştu. Karaciğerinde büyüyen hastalık ikinci ve şifasız devresine girerken o ancak 55 gün kullanabileceği yeni sarayına kavuşuyordu. Savorona ile birlikte atanın son yazı başlıyordu. Savorona, Amerikalı milyarder bir bayan için Almanya'da yapılmıştı. Yapımı sırasında sahibesinin parasal durumu bozulunca satışa çıkarılmıştı. Türk hükümeti de Atatürk için bir yat yaptırma hazırlığındaydı. Eskiyen Ertuğrul yatı birkaç kez kaza tehlikesi atlatınca yenisinin yaptırılması fikri doğmuştu. Ama Atatürk'ün sağlık durumu yeni bir yatın yapımını bekleyecek halde değildi. Bu yüzden Savona'nın satışı haberi Hızır gibi yetişti. Hemen görüşmeler yapılarak 10 bin dolara mal olan yat 1 milyon 250 bin lira karşılığında satın alındı. Atatürk yatı gezerken gözlerine inanamıyordu. Savorona geniş kabul salonları, lüks kameraları, jimnastik salonu, kütüphanesi, müzik salonuyla adeta bir yüzer saraydı. Ata yakın çevresiyle birlikte hemen ertesi gün yata yerleşti. İki yakın arkadaşı olan Ali Fuat Cebesoy ile Fethi Okyar'ı da Savorona'ya davet etti. Onlara yatı sevinçle gezdirirken birden mahzunlaşmış ve ''Ne olurdu? Bu gemi elimize birkaç sene evvel geçmiş olsaydı.'' diye yakınmıştı. Yatta geçirdiği ilk gece kamerasındaki boy aynasının karşısına geçti ve vücudunu incelemeye başladı. Karnı iyiden iyiye şişmiş, büyümüştü. Dostları da o gün bu şişliği şişmanlama sanmışlardı. Atatürk doktoru Nihat Reşat Belger'i çağırttı ve ''Doktor'' dedi. ''Bana şişmanlıyorsun diyorlar. Fakat ben hissettim ki bu şişmanlama normal değildir. İşin içinde başka bir şey vardır. Bu bir hastalıktır. Doktor, gördünüz, siz odaya girdiğiniz zaman ben ayna önünde pantolonumu iliklemeye çalışıyordum ve buna muvaffak olamıyordum.'' Doktor Nihat Reşat Belger, parantez doktoru. Bu kısa ve kesin konuşmasında, bu doktor, doktor tekrarında büyük hastanın şekvası bir derin kükreyiş yankısı gibi insanın içine işliyordu. Yüzüme o bildiğiniz heybetli ve nüfuslu bakışlarıyla bir baktı. Ne kadar hazin bir manzara karşısında bulunduğumu tahmin edersiniz. Endem aynası önünde kendi vücudunu dikkatle muayene etmek ne elim manaya geliyormuş. İşte onun bu sözlerinden ve bu bakışlarından anlaşılıyordu. O vakit duyduğum üzüntüyü bir bilseniz. Doktor Belger bütün gücünü toplayarak Atatürk'e hastalığının yeni bir devreye girdiğini haberini verdi. ''Bundan böyle tedavinize büyük bir itina göstermek zorundasınız.'' dedi. Reçete yine aynıydı. Yatakta mutlak istirahat ve perhize harfi harfine riayet. Atatürk çaresiz boynunu eğdi. Ama ümitsiz bir çocuk gibi bir şeyi sormadan edemedi. ''Eğer ara sıra yatla gezersem, yataktan çıkıp güvertede biraz dolaşmaklığım kabil midir?'' ''Evet efendim, ancak yorulmamak şartıyla, ayakta çok durmamak üzere.'' Nihat Reşat Belger o ilk muayeneden sonra şu reçeteyi yazdı. ''Savorona yatında deniz iklimi kuru faydalıdır. Ancak aşağıdaki şartların tatbik edilmesi elzemdir. Sakin ve asude bir hayat geçirmek, dimağı ve bedeni her türlü yorgunluktan sakınmak, 24 saatin 16 saatini ufki vaziyette istirahate hasretmek, evvelce tayin edilen rejime devam etmek, yumurta ve yumurtalı gıdaları ve bir müddet yaş ve çiğ meyveleri yememek, şimdiki halde kuru fasulye mercimek ve nohut gibi gaz yapan maddelerden içtinap etmek. Kılıç Ali, parantez, silah arkadaşı. Yataktaki ilk günlerde Atatürk yine doktorların tavsiyelerine o kadar ehemmiyet vermiyordu. Uzun oturmaktan, yatakta yatmaktan sıkılıyordu. Karnı şişmekte olduğu için eski pantolonları uygun gelmiyordu. Yeniden kendisine yat kıyafeti yaptırmıştı. Beyaz pantolon üzerine lacivert ceket, ayağına beyaz iskarpin giyerek yatta gezer oturur, bazen beyaz pantolonun üzerine Muammer Eriş'in İngiltere'den geçtirmiş olduğu beyaz, şık, yünlü süveteri giyerek salona güverteye çıkardı. Öğle ve akşam yemeklerini yukarı salona çıkarak arkadaşlarıyla birlikte yiyordu. Halbuki yürümek, bilhassa da merdiven çıkmak asla doğru bir iş değildi. Daima yorucu hareketlerden sakınması lazımdı. Birçok gayret sarf edilmesine rağmen Atatürk'ün iştahı yoktu. Adeta zorla yemek yiyordu. Doktor Nihat Reşat Belger, parantez doktoru. Yatta bir iki fizyoterapi aleti vardı. Atatürk o gün bana doktor dedi. Acaba bunlardan istifade edebilir miyim? Hissettim ki bu sualinde bir kontrol mahiyeti vardı. Hastalığının önem ve tehlike derecesini kendisine verilecek müsaade cetveline göre ölçüp bir fikir edinmeye çalışıyordu. Şimdilik müsaade buyurun. Belki daha sonra bunu yapabilirsiniz efendim, dedim. Hiç ses çıkarmadı. Ama hissettim ki bu sözümden pek hoşlanmadı. 8 Haziran günü Fransız doktor Füsenger çağrı üzerine ikinci kez Türkiye'ye geldi ve Savorona'da Atatürk'ü muayene etti. Son muayeneden bu yana atanın sağlık durumuna ilişkin haberleri hep doktor Neşet Ömer Bey'den öğrenmiş ve kendisine ulaşan raporlardan hastanın durumunun düzelmekte olduğuna inanmıştı. Oysa ikinci muayenede, yani ilk muayenesinden 2,5 ay sonra Atatürk'ün durumunun vahamete doğru gittiğini hayretler içinde gördü. Hasta iyiden iyiye kötüleşmişti. Ve bunun da en önemli nedeni yaptığı o çılgınca Mersin seferiydi. Hatay için canını ortaya koymuştu ve şimdi canı tehlikedeydi. Füsenger'in de talimatıyla bütün ziyaretler durduruldu. Atanın yorulmaması için artık yanına kimse alınmayacaktı. Yaverleri bile huzuruna nadiren geleceklerdi. İşte o günlerde İsmet İnönü'nün ağır hasta olduğu haberi geldi ve Füsenger apar topar Ankara'ya İsmet Paşa'ya gönderildi. Füsenger İnönü'yü muayene etti. Safra kesesi iltihaplanmıştı. Ancak Paşa şeker hastasıydı. Bu yüzden de ameliyatı çok tehlikeliydi. İlaç tedavisi önerip İstanbul'a döndü. Atatürk'ü son bir kez muayene ettikten sonra da Fransa'ya dönmek istediğini bildirdi. Bayar ve diğer hükümet erkanı bir hafta 10 gün daha kalmasını rica edince profesör şu yanıtı verdi. Bırakın döneyim. Bir gün daha kalacak olursam ben onun dediklerini yapmaya başlayacağım. Öylesine tesiri altındayım. Füsenger muayene raporunu hazırlarken Atatürk İçişleri Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya'yı çağırttı ve doktorların ne dediklerini sordu. Kaya, bağırsak ve karaciğer rahatsızlığı dedi. Perhiz, istirahat ve tedavi ile geçer diyorlar. Galiba suyun alınmasında da karar verildi. Suyun alınması lafı Atatürk'e her şeyi anlatmaya yetti. O, tıp sözlüğünde okuduğuna göre ancak hastalığın ileri aşamalarında karından şırıngayla su alınıyordu. O halde iş ciddiye binmiş demekti. Şükrü Kaya'ya şu talimatı verdi. Bu akşam Füsenger senin davetlin olsun. Onu Florya'ya götür. Çay içer, baş başa konuşursunuz. Ama her şeyi konuşursunuz. Bu her şeyi sözcüğünün altında yatan anlam belliydi. Atatürk ne kadar ömrü kaldığını öğrenmek istiyordu. Önlem almalıydı. 1. Bu konuda iki farklı rivayet vardır. Atatürk'ün çevresi, Fisenger'in atanın başından ayrılmaması gerektiği halde bizzat Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa'ya gönderildiğini söyler. İnönü ise hükümetin dünya kamuoyuna Atatürk hasta görüntüsü vermemek için Fisenger'in kendisine için getirilmiş olduğunu gösterildiğini yazar. İnönü'nün hatıratının bu bölümü buraya aynen alıyoruz. Parantez, Atatürk'ün hastalığı ehemmiyet peyda ettikten sonra yahut bu dışarıda anlaşıldıktan sonra Atatürk'ün hali tekrar değişti. Benimle temasın kendisi ve hükümetin zayıflığın zehabine düştü. Teması istemez oldu. Adana'dan geldiği gün istasyonda iyi görüştük. Ertesi gün İstanbul'a giderken selam vermedi. Hastalığı artık meydandaydı. İstanbul'da uzun müddet yatakta kaldı. Bu esnada parantez Haziran 1938 ben hastalandım. Ölüm tehlikesi geçirdim. Atatürk alakadar oluyordu. Etrafı daha çok alakadar oluyor. İyileşecek miyim, ölecek miyim bunu öğrenmeyi pek istiyorlardı. Hükümet Atatürk'e Fisenger'i tekrar getirmek istiyordu. Kendisi istemiyordu. Benim için getirmiş oldular. Kitaba dönüş. Akşam Şükrü Kaya bu soruyu Fisenger'e olanca açıklığıyla sordu. Doktor, ben İçişleri Bakanıyım ve Atatürk'ün partisinin genel sekreteriyim. Muayenesinde konsültasyonlara da bulundum. Meslekten değilim. Bir şey anlayamadım. Şimdi sizden şunu öğrenmek istiyorum. Atatürk bu hastalıktan ölür mü? Ve ne vakit ölebilir? Bana bu soruları hükümet de, parti de, meclis de soracaktır. Profesör Fisenger önce Atatürk öven cümlelerle lafa girdi. Sonra da durumu şöyle tanımladı. Şimdi hepimiz kazaya uğramış bir geminin içinde bulunuyoruz. Başımıza gelecek felaket beni de sizin kadar müteessir etmektedir. Atatürk tıbbın müdahalesi ve tabiatın yardımıyla daha 2 yıl yaşayabilir. Tıp tarihinde bunun misalleri çoktur. Ama şimdi yata döneriz, bağırsak ya da beyin kanamasından Atatürk'ü ölmüş de bulabiliriz. Onun için siz Cumhuriyet'in selameti için gereken tedbirleri şimdiden alınız. Ertesi sabah Şükrü Kaya bu hazin görüşmeyi Atatürk'e nakletmeye gitti. Neyi, nasıl açıklayacağını bilmezken Atatürk konuyu kısa kesti. Her şeyi, ama her şeyi görüştünüz mü? Evet efendim. Öyleyse Ankara'ya dön, işinle uğraş. Artık acı sonu o da biliyor ve Türkiye'yi kendisinden sonrası için hazır olmaya davet ediyordu. O günlerde bir akşam Savarona'dan Cenevre Üniversitesi'nde okumakta olan Afet İnan'a şu mektubu yazdı. Dipnot 2. 14 Haziran 1938 tarihli bu mektup, bu kitabın da temel iddiası olan teşhiste gecikme gerçeğinin Atatürk'ün ağzından itiraf edildiği tek belgedir. Her nedense bazı kaynaklarda buraya aldığımız ilk paragrafa yer verilmemiştir. Afet. Hasan Rıza Soyuk ile benden mektup beklediğini bildirmiştin. Arzun her zaman hatırımdadır. Vaziyetim şudur. Bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek, hususiyle burunda yapılan atsuman ve üzerinde gelen kusma neticesi yapılan istirahatleri hiçe indirmiştir. İstanbul'a gelince, hükümet rehimi almaya lüzum görmeksizin Fisenger'i getirtti. Yeniden tetkik muayene yapıldı. Karaciğeri eski halinden farksız ve karnı birkaç kiloluk müterakkim su ve gaz dolasıyla şişkin ve defükre bir halde buldular. Şimdilik Temmuz 15'e kadar yeni tedavi ve rejim tahtında kesin olarak dinlenmeye zaruri buldular. Bunun esası da yatak ve şezlong istirahatidir. Bu müddet sonunda Fisenger tekrar gelecektir. Ahvali umumiyem iyidir. Tamamen iadeye afiyet ümit ve vaadi kuvvetlidir. Senin için asla mucibi merak ve endişe olmamalıdır. Serin kanlılıkla imtihanlarını vermek, muvaffakiyetle avdetini bekler ve muhabbetle gözlerinden öperim. Sayfa 111'de Atatürk'ün yatta uyurken çekilmiş bir fotoğrafı vardır. Fotoğrafın altında da şu yazı yer almaktadır. Artık Savarona'daki yatağını esirdi. Oyuncağını bekleyen bir çocuk hevesiyle beklediği bu yat ona hastane olmuştu.